Ayrım 5. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 51. 56. Sablo'nun Paris'e dönüşünün üzerinden 5 ay geçmişti. Love yatışmıştı artık. Nivey öyle bir korkutmuştu ki Teres'in gözünü, ağzını açıp gık bile diyemedi. Yalnız Prag'da bir Transok temsilcisinin bulunmayışı kötü. Roberts da hep bunu hatırlatıp duruyor. Dün yine en önemli yeri açık bıraktınız diyordu. Greisen, Varşova'da işlerin fena olmadığını yazıyor, sıkı bir örgüt kurabilmeyi başarabilmiş orada. Kirk de uyumuyor, son bir ay içinde iki kızıl öldürmüşler Macaristan'da. Roberts, durumun nazikleştiğini, cinayetten çok kadro oluşturma konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Ama yine de albay, Transok'un durumundan hoşnut. Tek kötü şey Prag'da bir adamımızın olmayışı. Lo, Kostra, Çekoslovaklara sövmeyi yasaklamıştı. Neden önündeki açık kapıları kapatacaksın? Gerçekten de Amerikalıları Prag'ın bir cehennem olduğunu inandırmanın hiçbir gereği yoktu. O kadar çok şey yazılmıştı ki bu konuda. En iyisi buraya ciddi bir adam göndermekti. Ancak uygun bir adam yoktu elde. Roberts Jenkins'e salık veriyor ama bana kalırsa toy bir çocuk bu. Hem Roberts'ın yanında çalışmaya başlayalı şunun şurasında ne kadar oluyor ki? Sonra gazete yazısı bir yana mektup bile yazamaz gibime geliyor ve tabii kızlar onun gerçek bir gazeteci olmadığını hemen anlarlar. Böylelikle de tüm Transok batırılmış olur. Epeyce düşündükten sonra Love, Simmedal'dan Berlin'i bir ay içinde bırakıp Prag'a gitmesini istemeye karar verdi. Almanya'da Transok'un 4 muhabiri vardı. Oysa oğlan Prag'da Koster'ın bir yılda yapamadığını bir haftada yapabilirdi. Ciddi bir çocuk Simmedal. Ne içer, ne eteklilerin peşinden koşar ve de ne gazetecilikte bir ün aradığı var. Senatörün mektubunu alınca Simmedal'ın canı sıkıldı. Buradaki işini seviyordu. Rus bölgesinde yapılan küçük çatışmalar, generallerle görüşmeler, büyük olaylara dönüşen küçük skandallar, emirlerini ikiletmeden yerine getiren resmi makamların dal kavukluğu, coşkulu, neşeli bir yaşayışı vardı. Love'un sandığının tersine çok içki içiyor, sık sık sevgili değiştiriyor, savururcasına para harcıyordu. Gülümseyerek Oberwald'daki son olayları düşündü. Grave kırılmıştı. Yüzbaşı Kennel gerisin geri Amerika'ya gönderilmişti. Varsın alnında ıslak havlusuyla kendi Nebraska'sında sürtsün dursun beceriksiz herif. Belediye başkanı Sitlis ise kaçamak yapmayı bir yana bırakmış, Almanların ayrı bir orduya sahip olmalarının bir düş olduğunu, eğer kendilerine birkaç alayın komutası verilirse bunun yeter olacağını kabul etmişti. Bu arada Simmedal'ın kısmetine de çok güzel bir kız düşmüştü. Jackson'daki Rita'dan daha çirkin olmadığı gibi ondan daha genç ve daha akıllı olan bu kız, belediye başkanı Sitlis'in kalkık burunlu kızı Mitzi'ydi. Simmedal başlangıçta ikirciklenmişti. Böyle bir durum belediye başkanıyla olan ilişkilerini zedelemez miydi? Ama Mitzi, babamı tanımıyorsun demişti. Hastalık derecesinde onurludur. Sizin çok önemli bir kişi olduğunuza inanıyor. Almanya'yı bırakmak acı olacaktı ama senatör de haklıydı. Çekoslovakya şimdi Kızıl Cephe'nin en önemli kesimiydi. Koster'a gelince o, yüksek sesle havlayan ama gerektiğinde ısırmasını bilmeyen bir köpekti. Kalemi keskindi ama ısırması zayıftı. Love, Münih'e uğramasının çok iyi olacağını yazıyordu. Haçlılardan arta kalmış kişileri bulmasında kendisine yardımı dokunabilecek olan Zejda Münih'teydi. Simmedal, Zejda'nın düzenbaz ya da aptal olduğuna inanıyordu. Çünkü aklı başında bir adam Koster gibi birine güvenemezdi. Binbaşı yine de Münih'e uğramaya karar verdi. Yolu fazla uzamayacaktı. Hem Prag'da neler olup bittiğini Zejda'dan şöyle bir soruşturmanın hiç yarar olmadığı da söylenemezdi. Zejda'yı bulmak pek kolay olmadı. Vurulacağından korktuğu için pasaportunu ve evini değiştirmişti. Alacalı bulacalı bir çevrenin içindeydi. Bir Slovak din adamı, bir Macar, eskiden milletvekili olduğunu yineler dururdu. Alman işgalinde onların hizmetinde olarak gazete çıkaran bıyıklı, ak saçlı bir Ukraynalı. Mener'in içinde porselen bir vazoyu devirmeden ya da çalkalanmış kremalı bir pastayı ezmeden dönebilmenin olanaksız olduğu küçük pastanesinde toplanırlardı. Burada Zejda heyecanla Avrupa'nın kurtuluşunun federasyonda olduğunu, Amerikalıların her ne kadar sıkıcı ve aptal insanlarsa da idealist olduklarını savunurdu. Haftada bir kez de radyodan Çekleri Kızıl Tiranlığı yıkmaya çağırırdı. Sesi gür, dinçti ama morali sıfırdı. Çok uyuz bir zamanda dünyaya gelmişim diye düşünürdü sık sık. 50 yıl önce yaşamalıymışım ben. Gazetelerde tiyatro yapıtları ya da Viyana modası üzerine eleştiriler yazmalıymışım. O zamanlar insanların birbirlerine karşı koyuşları bile kibardı. Kimse kimseyi Çal yaka etmezdi. Konforlu bir evim, karım olurdu. Bir kahvede oturup İngilizlerin mi yoksa bu ayarları mı kazanacakları üzerine düşünürdüm. Oysa tüm bunların yerine bir mikrofonun karşısına geçmiş anırıyorum ve yoksulluk çekiyorum. Bu mahvoluşum sırf soyluluğum yüzünden. Naziler geldiğinde neden yeraltı örgütüne girdim sanki? Şimdi anlıyorum ki bu Don Kişotluk'tan, hatta daha da kötüsü aptallıktan başka bir şey değilmiş. Almanlar zamanında da onların yanında gül gibi yaşayan insanlar vardı. Ama Gestapo beni sıkıştırdığında razı olmaktan başka ne yapabilirdim ki? Kızıllar bana canavar diyorlar. Oysa son derece sıradan bir insanım ben. Sanki insan gebertmek benim hoşuma gidiyor muydu? Bu işi yapmak zorunda bırakıldım. Hepsi bu. Ruzika'nın oğlunun adını vermek zorunda kaldığım zaman ne kadar canım sıkılmıştı. Almanlar kurşuna dizmişlerdi çocuğu. Neden yaptılar bunu? Ben ılımlı rejimleri beğeniyorum. Hepsi bu. Oysa döndük dolaştık bu lanet Münih'te bulduk kendimizi. Ne bir ailem, ne de yakınabilecek bir kimsem var. Bana ne Macarından, Ukraynalısından. Sessiz, sakin bir hayat istediğim halde yüksek politika kumarı oynamam gerekiyor. Sıkıcı. Simidal sonunda Zejda'yı bulabildi. Haber yollamıştı Zejda. Akşam Menar'ın pastanesinde olacaktı. Onu görür görmez yanılmadığını anladı Simidal. Boş boğaz, başka bir şey değil. Zejda kendini büyük bir politika eylemcisi olarak göstermeye çalıştı. Güneydoğu Avrupa'dan gelen bütün mültecilerin birleşmesi gereğinden söz ederek kendi işinin özel önemini belirtti. Simidal onun sözünü ağzına tıkadı. Uzaktan böyle ahkam kesmek ne rahat değil mi? Bırakın bunları da iş konuşalım biraz. Paraları ne yaptığınızı sormayacağım. Tarihçi değilim ben. Ama dost doğru söyleyin bana. Haçlılar arasında sizden daha ciddi kimseler var mı? Zejda Koster'la ilişkileri dolayısıyla Amerikalıların ne kadar kaba olduklarını öğrenmiş olmasına rağmen yine de kızdı. Ama belli etmedi. Koster'a bildiklerimin hepsini söylememiştim ben. İhtiyar Gobza ile ilişki kurmuştu o. Her ne kadar bir adı varsa da kalıntı gibi bir şeydir Gobza. Ancak yem olarak kullanabilirsiniz onu. Öylesine gagalamak isteyen çok çıkar. Ama doğru dürüst bir iş için başkaları gerekir. Ben de iş bilir bir adam izlenimini bıraktınız. Size hemen General Dubek'in örgütümüzle ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Şansınız da çok da güzel İngilizce konuşur. Savaşı Londra'da geçirmiştir. Yarın sabah şöyle saat 10 sularında buraya gelebilirseniz size daha başka isimler de verebilirim. Biraz düşünmem gerekiyor. Zejda bütün gece düşündü ama Haçlıları değil, acı yazgısını, mutsuz hayatını. Duvarın öte yanında Schmidt tombul, yumuşak karısına sarılmış uyuyordu. SS'ti Schmidt. Herhalde bir sürü Polonyalı, Rus asmış, emniyet müdürlüğünde aşırılıklar yapmıştı. Ama varıp kendine soracak olsan vereceği yanıt, savaş çoktan bitti olacaktı. Şimdi Kisisana kafede piyano çalıyor ve kimsenin de kendisine dokunduğu yok. Saat 2'de uyandı mı karısı hemen kahvesini, ay çöreğini getiriyor. Buranın kendi evi olduğunu, yarın da bir yıl sonra da burada olacağını biliyor. Bense bir çingene gibi dolaşıp durmak zorundayım. Adalet neresinde bu işin? Kızılar beni vurmak istiyor. Oysa ben Nazilere karşı savaştım. Beni Gestapo'da çalışmak zorunda bıraktılar. Ve bu benim için bir zevk değildi. Olsa olsa 20 kişiyi ele vermişimdir. Daha fazla değil. Ama kızılları ikna edemezsin. Cin tutmuş gibi namussuzların hepsi. Amerikalılarla ilişki kurdum. Dürüstçe çalışmak istedim onlarla. Evet, Ruzika'yı ben öldürdüm ama o da geçmişimle ilgili koku almıştı. Amerikalıların işine yaramadı mı sanki bu? Yaradı. Ama Koster bana teşekkür edeceği yerde küstahça konuştu. Yüksek öğrenimli bir insan olduğum halde böyle kara cahillerin derslerine katlanmam gerekiyor. Daha Satürn'ün adını duymamış adam. Gülünç. Aslında gülünç de değil. Böyle bir takım hayvanlara bağlıyım ben işte. Ben kellemi ortaya koyuyorum. Onlarsa bana tiksinç bir şeymişim gibi davranıyorlar. Oysa burada güzel şeyler giyip gezilebilir de. Prag değil ki burası. Ama ben meteliğe kurşun atıyorum. Anladığıma göre Simidal da Koster'dan daha iyi bir adam değil. Neden hatırlattı acaba paraları? Kabalık bu. Öldürebilirim bu adamı. Eğer ben Freeman'la temasını sağlamazsam Prag da ne yapabilir? Daha sonra ise şöyle düşündü. Yine de Simidal'ın Freeman'la temasını sağlamalıyım. Eğer onlar Prag'da bir takım olaylar çıkarmazlarsa ben burada açlıktan ölürüm. Varsın onlar kimi isterlerse enselesinler, yargılasınlar, assınlar, kılım bile kıpırdamaz. Biraz da başkaları çeksin de eşitlik sağlansın. Amerikalı eğer Dübek'e bir köşeye sıkıştırabilirse çok iyi olur. Yeter artık ikili oynayıp durduğu. Doktor Svetnik'in, mühendis Frisek'in, Profesör Wallen adlarını da verebilirim. Kendileriyle konuştuğum zaman bana kaçamak yapmışlardı. Bakalım şimdi ne halt edecekler. Amerikalı herhalde adımı verip veremeyeceğini soracaktır. Gazeteler Gestapo ile olan hikayeyi biraz fazla şişirdiler ama ben eminim ki hiçbir aklı başında adam buna inanmamıştır. Komünistlerin kendileriyle aynı görüşte olmadığım için bana çamur atmak istediklerini düşünmüşlerdir. Smidl'a adımı verebileceğini söyleyeceğim. Belki de Smidl, Coster'dan daha iyi bir adamdır. 1000 mark isteyebilirim kendisinden. Ne olacak? Onun için para mı 1000 mark? Oysa benim giyinip kuşanmam gerekir. Sıradan bir mülteci değilim ki ben. Bir noktada Çekoslovakya'yı temsil ediyorum. Ertesi sabah Zejda Smidl'a. Her şeyden önce ve ilk olarak Freeman'a gitmelisiniz dedi. Örgütün bel kemiğidir Freeman ve sadık bir adamımızdır. Sonra da işte şu listedekilere... Smidl listeyi not defterine geçirdi. İyi olmuştu bu iş. Zejda bir fincan kahve içtikten sonra sanki öylece aklına gelivermiş gibi. Dün dedi, paradan söz ettiniz. Hepsi gereken yerlere harcanmıştır. Freeman da tanıklık edebilir buna. Oysa ben çok berbat bir durumdayım burada. Hiç değilse 1000 mark vermelisiniz bana. Yoksa dayanamayacağım artık. Smidl cimri değildi. Ama Almanya'da para istemek için o kadar çok ve sık başvuran oluyordu ki kendisine. Avrupalılar diye düşünüyordu. Anlaşılan bizden geçinmeye karar vermişler. Domuzluk bu. Zejda zaten hiç hoşuna gitmemişti. Bantlı bir kravat, omuzları saçlarından dökülen kepekle benek benek olmuş bir ceket ve bulanık gözler. Hakkınızı aldınız, yeter o size. Kıyamet kadar asalak var zaten sizin gibi beslediğimiz. Radyodan da para aldığınıza göre zaten bizden geçiniyorsunuz demektir. Bir daha bu konuda ağzınızı açmamanız koşuluyla kendi özel paramdan 100 mark vereceğim size. Kahvenin parasını da ben öderim. Gidebilirsiniz artık. Zejda, Smidl'a küstah kızılderili diye haykırmamak için kendini güç tuttu. Parayı iyice yıpranmış bir cüzdana yerleştirdi ve yatıştırıcı bir tavırla. ''Benimle başka türlü de konuşabilirdiniz.'' dedi. ''Ama bunu bir yana bırakalım. Çünkü biliyorum ki konuşmada biçimci olmaktan çok gerçekçisinizdir. Size en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Örgütümüze kızıllarla birlikte çalışan çok önemli bir kişi girdi. Bunun ne kadar esaslı bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz?'' Prozaska, Jean Prozaska, Rue de Prova'da bulabilirsiniz kendisini. Herkes tanır onu orada. Fakat onun örgütün son derece gizli bir üyesi olduğunu unutmayın. Ve ne Freeman'a ne de ötekileri ondan hiç söz etmeyin. Çünkü Prozaska'nın grubumuza girdiğini benden başka kimse bilmiyor. Yalnızca benim temasım var onunla. Kendisiyle baş başa kaldığınız zaman Haçlıların kızıl elması deyin. Parolodur bu. Başarılar dilerim. Zejda 100 markla gri bir elbise ve bir gömlek almak istiyordu. Ama bunun yerine doğruca eve gitti ve her zamanki radyo konuşmasını yazmaya başladı. Eski Prag üniversitelerinin ününden söz ediyor ve kızıl tiranlığa katlanan profesörleri ayıplıyordu. Öğle yemeğini canı sıkkın ve tek başına yedi. Akşam her zamanki gibi Menar'ın pastanesine gitmeye hazırlandı. Ukraynalı kendisinin bir Avrupa konferansı toplanması planının tartışılmasını istiyordu. Sonra Macar'a radyonun çok az para ödediğini söyleyecekti. Hep birlikte protesto etmeliydiler bunu. Ama Zejda pastaneye değil manikürcü Lucy'ye gitti. Yolda bir şişe de likör aldı. Lucy onu görünce şaşırdı. Arkadaşına birlikte sinemaya gitmeye söz verdiğini söyledi. Zejda onun eline 50 mark sokuşturdu. Çorap alırsın bununla. Lucy'nin durmadan ve hiç nedensiz gülmesi Zejda'yı yatıştırdı. Tatlı ve yapışkan likörün son yudumlarını alırken bir yarı uykunun rahat kucağında duymaya başladı kendini. Prag'daydı ve sanki hiçbir şey olmamıştı. Ne Gestapo, ne Haçlılar, ne o bitip tükenmek bilmeyen kaçışlar vardı. Lida duruyordu karşısında. Sarı saçlı Lida. Evlenmek istediği kız. Zejda tembel bir hareketle Lucy'yi kucakladı ve hemen uyudu. Gece yarısı uyandı ve nerede olduğunu anlayamadı. Yanında uyuyan Lucy'yi görünce her şeyi anımsayıverdi. Canı sıkılmıştı. Neden 50 mark verdim sanki? 20 de verebilirdim. Elimde hiçbir şey kalmadı. Elbise, gömlek hayal oldu. Birden Smidl'ın nasıl Prozaska'ya gidip Haçlılarda bir kızıl elma var diyeceği aklına geldi. İyi düşündüm ama. Prozaska'yı bilirim. İmkanı yok elinden kaçırmaz Smidl'ı. Ondan sonra gelsin artık mahkemeler. Amerikalılar ifrit olacaklardır. Hapse atıldığı zaman şu kızıl derilinin yüzünün ne hal alacağını çok merak ediyorum doğrusu. Zejda kendini tutamadı ve yüksek sesle güldü. Lucy uyandı. Parmağını dudağına götürerek duvarı gösterdi. Yavaş biraz. Öyle berbat ki komşularım kim bilir neler düşünüyorlardır. Zecda'nın keyfi çok yerindeydi. Lucy'yi okşarcasına gıdıklayarak, "Kızma bebeğim," dedi. "Çok gülünç bir düş gördüm. Yalnız ne olduğunu anımsamıyorum." 5. ayrımın sonu sayfa 57.